Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer Çevreci Geek. Bugün günlerden Salı, tarih 26 Ekim 2021. 2021 yılının 43. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan ve iklim kriziyle sürdürülebilir yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta Paris Anlaşması'ndan sonra Türkiye'nin atacağı adımları ele aldığımız serinin son ayağında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP26'yı kısaca da olsa ele almıştık. 31 Ekim Pazar günü, yani bu hafta sonu, 100'den fazla dünya lideri İskoçya'nın Glasgow kentinde COP26'ya katılacak. Yaklaşık 2 hafta sürecek bu konferans, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini güncelleneceği ve önümüzdeki 5 yılın iklim politikalarını belirleyeceği için oldukça önemli. Zira bu toplantıya katılacak ülkelerin şu andaki beyanları toplu olarak ele alındığında Paris İklim Anlaşması'nın hedefi olarak belirlenen 1,5 derecelik küresel ısınma en az 2,7 dereceye kadar çıkıyor. Bu yüzden COP26 çoğu uzman tarafından son şansımız olarak görülmekte. Bu kötü haberleri yumuşatacak bazı gelişmeler de var. Dünyadaki enerji üretiminin %78'ini belirleyen ülkelerin hepsi artık 2050'ye kadar net sıfır. Yani saldıkları sera gazına eşit miktarda sera gazı yakalama hedefi belirlemiş durumda. Buna ek olarak ABD, Birleşik Krallık, AB, Japonya ve Kanada gibi ülkeler de 2030 yılı için sera gazı azaltım hedeflerini güçlendirmiş durumda. Yine de ülkelerin hedefleriyle Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri arasında ciddi bir açık bulunmakta ve COP26'nın tüm amacı bu açığı kapatmak. Konferansın ilk günlerinde 120 ülke lideri iklim krizine karşı nasıl ilerlediklerini anlatacak. Burası biraz reklam koksa da asıl konferans ülke liderleri ayrıldıktan sonra ülkelerin temsilcileriyle günlerce sürecek müzakereleriyle başlayacak. Genellikle ülkelerin çevre bakanları tarafından yönetilen bu temsilci grupları, diğer temsilci grupları, STK'lar, bilim insanları ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından düzenlenecek müzakereler ile yeni kararlar alıp COP26 ortak karar bildirgesini imzalayacaklar. Peki bu ortak bildirgede neler olması bekleniyor? İlk olarak ülkelerin 2030'a kadar ulusal niyet beyanlarının daha yüksek hedefleriyle güncellenmesi ve 2050 yılına kadar da net sıfır hedef koymaları bekleniyor. İkinci olarak COP26 gelişmekte olan ülkelerin daha kolay bir şekilde temiz enerjiye geçmesi ve iklim krizine uyum sağlamaları için gerekli iklim finansmanını artırmayı planlanıyor. Bu aslında iklim adaleti açısından baktığımızda da oldukça önemli bir hedef. Zira iklim krizinden etkilenecek çoğu ülkenin bu krizin oluşmasında payı yok denecek kadar az. Hedeflenen iklim finansmanı ve bunun nasıl çalışacağı konusu ise şu andaki haliyle biraz karmaşık. COP26'da bu sistemin çözülmesi ve hayata geçirmesi bekleniyor. Açıkçası 2009 yılında ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu ülkeler 2020'ye kadar her yıl 100 milyar dolar paya sahip olacak bir iklim fonunu oluşturacağı sözü vermişti ama bu fonun durumu kör düğümden öteye gidemedi. Şimdi ise Almanya ve Kanada liderliğinde yine her yıl 100 milyar dolara olacak şekilde 2023'e kadar 4 yıllık bir iklim finansman fonunun oluşturması hedeflenmekte. Ama kesin bilginin COP26 sürecinde belli olacağı belirtiliyor. Türkiye'nin de uzun bir süre boyunca iklim finansmanından dolayı Paris Anlaşması'na çekimsel kaldığı artık bildiğimiz bir gerçek. Bununla beraber her ne kadar iklim finansmanının şekil alması Türkiye için iyi bir haber gibi doğursa da COP26 önemli bir sınav olacak. Türkiye öncelikle çok daha iyi bir ulusal niyet beyanı vermek zorunda. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin Paris Anlaşması'nın ilk 5 yıllık dönemindeki niyet beyanı sera gazı konusunda azalma yerine artış olacağını gösteriyordu. Paris Anlaşması'nın meclisten onaylanmasından sonra Türkiye 2053 yılı için kendisine net sıfır hedefi koydu. Bu hedef Türkiye'nin COP26 hedefleri doğrultusunda politika belirlediğini gösterse de emisyon azaltım hedefli bir niyet beyanı ve kömürden çıkış takvimi açıklanmadıkça altı boş kalacak. İklim krizi odaklı bir düşünce kuruluşu olacağını Amber, iklim habere verdiği demeçte de Türkiye'nin artık karbon yoğun ekonomik büyüme yolunda artık alıcı olmadığını fark ettiğini belirtiyor. Artık yerel işletmeler ve finansörlerin ilgisizliği nedeniyle ihaleler iptal ediliyor. Kömürlü termik santraller üretimde zorlanıyor. En büyükleri de dahil olmak üzere uluslararası finansman kömürden giderek elini ayağını çekiyor. Öte yandan Türkiye'de yeni bir enerji neredeyse hiç finansal destek almadan 10 yılda elektrik üretiminin %20'sini üretim seviyeye ulaşmış durumda. Ve çok daha büyük bir potansiyele sahip. Türkiye'nin COP26'ya bu potansiyelin farkında olarak gitmesi ve enerji dönüşümünü sosyal ve ekonomik planının parçası haline getirmesi gerekecek. Paris Anlaşması her ne kadar yasal olarak sorumlu tutmayan yapısı ile eleştirildiyse de bu eleştiriler toplum baskısının ve bilimsel gerçeklerin ağırlığını bence hafife almakta. Özellikle Avrupa Birliği ve Biden sonrası ABD'nin başını çektiği bir güçlü değişim rüzgarı esmekte. Bu rüzgar finans liderlerinin ve diğer ülkelerin de yelkenlerini bu yöne çevirmesini sağlıyor. Bununla beraber bu dönüşün adil, eşitlikçi ve toplumcu bir yapıda olması biz bireylere bağlı. İklim krizi ile ilgili politikaları takip eden, sivil toplum kuruluşlarına destek veren ve buna göre oyunu belirleyen bireyler bu rüzgarın bizi nereye taşıyacağına karar verecek. Eğer bu yolda siz de söz sahibi olmak istiyorsanız harekete geçmenin zamanı şimdi. Evet, bu haftanın haberini ele aldıktan sonra gelin kısa kısa haftanın diğer iklim haberi başlıklarına bir göz atalım. 1,5 derecelik hedeften uzaktayız. Fosil yakıt üretim açığı hala artıyor. Birleşmiş Milletler Üretim Açığı raporu, hükümetlerin planladıkları kömür, doğalgaz ve petrol üretiminin Paris Anlaşması hedefleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan farkı derlemekte. Raporda hükümetlerin şu andaki hedefleri incelendiğinde önümüzdeki 20 yıl içerisinde küresel petrol ve doğalgaz üretiminin de artış bekleniyor. Her ne kadar kömür üretiminde bir düşüş olsa da genel olarak baktığımızda 2040'a kadar fosil yakıtların üretiminde artış bekleniyor ve bu üretim açığı giderek artıyor. Bu artışlar ile üretimler 2030'da olması gerekenden %240 daha fazla kömür, %57 daha fazla petrol ve %71 daha fazla doğalgaz içermekte. Dünyada yeni bir enerjide istihdam 12 milyona ulaştı. Uluslararası Yeni Bir Enerji Ajansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre dünyada yeni bir enerji sektörü sayesinde sağlanan istihdam geçen yıl bir önceki yıla göre 500 bin artarak 12 milyona yükseldi. Çin yeni bir enerjide 4,7 milyon istihdamla ilk sırada yer alırken Brezilya'da 1,2 milyon, ABD'de 838 bin, Hindistan'da 726 bin kişi sektörde iş sahibi oldu. Avrupa Birliği'nde ise 1,3 milyon kişiye iş sağlandı. Dünya genelinde 2020 sonu itibariyle yeni enerjide 4 milyon kişi güneş sektöründe iş buldu. Onu 1 milyon 250 bin kişiyle rüzgar enerjisi, 2,4 milyon kişiyle biyoyakıt sektörü izledi. Rapora göre geçen yıl küresel yeni bir enerji istihdamının %32'si kadınlardan oluştu. 2050'ye kadar 43 milyon kişinin yeni bir enerji sektöründe istihdam edileceği tahmin ediliyor. Bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve sürdürülebilir yaşama dair konularında öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu gibi haberler ile gündemi ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni, yani Çevirici Geek'i Instagram ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Çevirici Geek ile bu hafta podcastına ek olarak Aposto'da yayınlanan Çevirici Geek bülteni de bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital posta kutunuza düşeceği bir haber platformu. Aposto'da yayınlanan Çevirici Geek bültenine ulaşmak için apostonews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek için kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.